Evet, iyi geceler sayın izleyicilerimiz. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam'la ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bu Darwinizmin yeniden bir inşallah yerle bir olması tekrar vesile olalım. Zaten yerle bir.
İnşallah.
İnşallah.
Buyur Serdar Hocam, sen başla istersen.
Şimdi bu bakteriler hakikaten çok büyük bir mucize. Evrimciler o ilkel kafalarıyla bakterileri ilkel görüyorlar. Halbuki bakterinin ilkel olduğu kesinlikle bir yalan. Bakteriler mükemmel kompleks varlıklar ve bakterilerin yaptığı çoğu şeyi de yapamıyoruz biz. İşte yani en temel işlerden biri nedir? İşte azotun canlıların bünyesine katılması, amino asitlerin tümünün sentezi. Bütün bu işlemlerde biz aciziz ama bakteriler bunu yapabiliyor. Bakterilerde çok ilginç başka teknolojiler de var. Bir tanesi hareketli E. coli diye bir bakteri var. Bu bakteri kamçısı var ve bu kamçısıyla hareket edebiliyor. Bu kamçının özelliği bir motor olması. Bilim adamları bu motora baktıklarında 40 kadar parçadan oluştuğunu buldular. Bu parçalar proteinlerden yapılma. Şimdi tek başına kamçının ne anlamı vardır? Hareket eder ama bir hedefe yönelik olması lazım. Bakterideki hedefe yönelik hareket nedir? Besine veya onun istemediği kötü malzemelerden kaçmasıdır. Ya bir besine doğru gidecek ya da kötü bir şeyden kaçacak. Diğer türlü kamçının hiçbir anlamı yoktur. Mutlaka bir yönlendirme gerekir. Bilim adamları hayrete düştüler. Yeni buldukları bilgilerden bunlar. Bu kamçıyı doğru şekilde yönlendiren bir sistem var. Şimdi bu şeyi inşallah bakalım. Kiye alabilir miyiz? Burada bakterinin bir görüntüsüne inşallah şahit olacağız. Bakterinin kamçısı esasen 6-7 kadar ufak parçacıktan oluşuyor. Şu kamçı olarak gördüğümüz yapı 6-7 tane ufak parçacıktan oluşuyor. Ve bunların her biri de kendisi bir kamçı gibi davranabiliyor. Şimdi normal şartlarda bakteriler saat yönünün tersi yönünde kamçıyı hareket ettirme eğilimindeler. Ve her biri böyle yaptığında o zaman ortak bir hareket olup bakteri hareket edebiliyor. Diğer türlü kamçılardan biri saat yönünün tersine değil de saat yönü mertebesine döndüğünde o zaman o düzenli yapı ayrılıp şöyle bir durum oluyor. Burada bahsettik 6-7 tane ufak kamçıcıktan oluşuyor. Bir tanesi saat yönü yönde dönmeye başladığında bu sefer yön değiştirmeye başlıyor. Bakterinin zaten o hareketine baktığınızda böyle çok farklı farklı şekillerde olur böyle. İlginç böyle çapraz eder ve o belli bir merkez etrafında o şekilde hareket eder. Ama bunun ne zaman işe yarar hali vardır? Diyelim bir besine doğru gidecek veya bir şeyden kaçacak. Peki bu nasıl olacak? Yani bunu mesela insanlara soralım. Bakteri bu kamçısını düzgün bir şekilde nasıl çalıştırsın? Nasıl bir planınız olur? Nasıl bir teknolojiyle bunu yaparsınız? Bütün atomları biliyorsunuz. Bütün maddeleri biliyorsunuz. Çok sayıda proteini de incelediniz. Hadi siz bir tane yapın derseniz bu çok büyük bir mühendislik projesi olur. Ve bunu yapamazlar da. Çünkü buradaki ebatlar o kadar ufak ki. O kadar ufakta mükemmel bir dümen teknolojisi yerleştirmek ve bunu diğer bakterinin diğer işlevleriyle beraber uyumlu bir şekilde yapmak müthiş bir iş. Ama bu bakteride ilk yaratıldığı andan itibaren var. Peki bu nasıl oluyor? Bilim adamları buna hayret ettiler hakikaten. Şimdi özel alıcılar var. Bakterinin yüzeyinde özel alıcılar var. Bu alıcılar ya işte bakterinin kaçacağı maddeleri de algılayabiliyor. Onu çeken maddeleri de algılayabiliyor. Her ikisine de duyarlı bir yapı bu. Diyelim itici bir madde. Yani kimyasal açıdan mesela zehirli bir ortama girdi. Bundan şiddetli kaçması gerekir bakterinin. İtici madde uyarıcıyı, alıcıyı uyarıyor. Şimdi böyle bir teknoloji var bir defa. Bu proteinlerden yapılma ve bu tek bir madde onun için zararlı olduğu bilircesine bir sistem var burada. Ve o başka bir maddeyi, burada CHW şeklinde gösteriliyor. Onda bir değişikliğe sebep oluyor. Burada hep aynı şeyi görüyoruz hücrenin dünyasında. Zincirleme bir işlem var ve zincirin bütün işlemleri bir diğerine ihtiyaç duyuyor. Ve birini aradan çektiğinizde sistemin hiçbir anlamı olmuyor. ve tek bir baş, tek birinin tek başına da hiçbir anlamı yok. Sistemin mükemmel kompleks yapısının küçük bir özeti bu. Bu başka bir proteini aktif hale geçiriyor. Buna da CEA deniliyor. Bu aktif hale geçen protein bir başka proteini aktif hale geçiriyor. Bakın, zincirleme reaksiyon devam ediyor. Ve aradan bir tanesini çekseniz veya bir tanesinde ufak bir hata yapsanız yine hiçbir anlam olmayan durum. O aktif hale geçen protein hücrenin sıvısına doğru harekete geçiyor. Harekete geçip bunun bir görev yeri var. Bu görev yeri ne yapıyor? Buradaki kamçıya bağlanıyor. Kamçıya bağlandığında normalde saat yönünün tersine dönen kamçı bu sefer ters yönünde hareket ediyor. Buradaki işlerin her biri mükemmel. Yani mesela şuraya kadar bütün yapıların mükemmel olduğunu düşünelim. Tek başına CEA'de hücrenin içinde etrafta dolaşsın. Bunun ne anlamı var ki? Bunun şuurlu bir iş yapması lazım. Şu kamçının yönünü değiştirmesi lazım. Hareketin yönünü değiştirmesi lazım. Bunu yapıyor. Yaptıktan sonra artık yukarıda gördüğümüz işlem gerçekleşiyor. Şimdi normalde böyle olunca ne olmuş oldu? Bir tanesi yön değiştirmiş oldu. Bakteri de yön değiştirdi ve yön değiştirmesiyle beraber bir hareket başlayıp artık bakteri o kötü ortamdan uzaklaşmaya başladı. Bakterinin bir şey daha yapması lazım. Şimdi etrafının zehirlerle çevrili olduğu bir ortam düşünelim. Burada bunun en yoğun olduğu ortamdan, zehrin en yoğun olduğu ortamdan şiddetle uzaklaşması, daha az yoğun olduğu ortama doğru da gitmesi lazım. Bakteri bunu da algılıyor. Yani ortamdaki madde yoğunluğunun değişimini algılıyor. Sadece maddenin varlığını değil. Ve asıl da bunu algılıyor. Şimdi bunu soralım. Yani bir maddenin değişimini nasıl algılarsınız? Yani bunu o evrimci bilim adamlarına siz düşünün, nasıl yaparsınız? Bunu yapamazlar. Burada çok zekice bir işlem yapılıyor. Bu bir sanat hakikaten. Gerçekleşen şey şu oluyor. Mesela onu çeken bir madde için düşünelim. Çeken madde diyelim bağlandı buraya. Bağlandığında bu alıcının yapısını değiştiriyor. Yani alıcının yapısını da değiştiriyor. Değiştirmesiyle beraber ek bir başka enzim bir madde ekleyebiliyor. Bu yeni eklendiği maddeyle beraber artık hala tekrar değiştirebilir hale geliyor buradaki alıcı. Ve bu sayede derişim farkını algılayabiliyor. Bu biraz kompleks bir çalışma prensibi. Ama neticede şu ortaya çıkıyor. Bütün bu yapılar, bütün bu protein şekli, bütün bu ara maddelerin her biri mükemmel bir organizasyonla çalışıyor ve en küçük yapı taşına kadar harika bir yapısı var. Ve hepsi de ortak bir iş için çalışıyor. Bakterinin o bulunduğu ortamda düzgün hareketini sağlıyor. Şimdi bu mühendisliği tesadüfler nasıl yapsın? Elbette ki yapamaz yani.
Yani bu tabii müthiş bir yaratılış mucizesi. Yani bu sonsuz aklın tecellisi olarak ki sistemlerden yalnızca bir tanesi. Mesela bu proteinlerin hepsi amino asitlerden yapılıyor. Değil mi? Yani 20 evet. çeşit amino asit var. Bunların değişik dizilimleri söz konusu. Bu biraz derinlemesi düşününce aslında çok büyük mucizeler var burada. Amino asitler belli bir dizilimde dizildiği zaman mesela hemoglobin molekülü oluyor. Değil mi? Belli bir dizilimde oksijen taşıyor. Ondan farklı bir dizilimde bu kamçı oluyor. Hareket meydana getiriyor. Daha farklı bir dizilimde bambaşka bir yapı meydana geliyor. Bir enzim oluyor mesela ya da tiroid hormonu oluyor. Ya da gözün mesela saydam tabakasını yapıyor ya da merceğini yapabiliyor. Yani ışığı kırıyor ve retinaya düşürüyor. Tamamen farklı bir dizilimde. Bunu bilen bir akıl lazım. Yani bu bütün dünyanın bilim adamları bir araya gelse hangi amino asit diziliminden nasıl bir yapı meydana gelir bilemez. Çünkü amino asitlerin özelliğini bilecek. Onu meydana getiren bütün atomların özelliğini meydana bilecek. Onların birbirine bağlanacak özel bağların yapısını bilecek ve onun diziliminin nasıl olması gerektiğini bilip o yapıyı meydana getirecek. Bu Allah'ın yaratmasıyla olabilir. İnşallah. Bakın bu da yeterli değil. Amino asitler de atomlardan meydana geliyor. Ve amino asitleri meydana getiren atomların hepsi elektronlardan ve protonlardan meydana geliyor. Yani elektronların ve protonların diyelim ki protonların birbirinden yani nötronların biraz farklı olması protonların değil mi? O atomun özelliğini değiştiriyor. Hidrojen atomuyla altın oluyor ya da demir atomu meydana gelebiliyor. Değil mi? Farklı proton ve nötron sayılarından, elektron sayılarından. İşte aynı sonsuz akıl onu da biliyor. Değil mi? Atomların özelliklerini biliyor. Ne kadar proton ve elektron olduğunda nasıl bir madde meydana geliyor? Hangi amino asit meydana geliyor? Hangi amino asitler yan yana dizildiği zaman nasıl bir yapı meydana geliyor? Bu ancak Allah'ın bilmesiyle olabilir. Çok açık yani. Bunu çocuğa sorsanız bileceği bir şey.
Evet.
Aynı şekilde genler var mesela, değil mi? Şeyleri, proteinleri kodluyor. 4 tane harften oluşuyor. Şimdi aynı sonsuz akıl genlerin de hangi şekilde kodlandığı zaman, hangi harf dizilimler meydana geldiği zaman ondan nasıl bir protein meydana geleceğini biliyor. Bakın burada yani bu delillere baktığınız zaman sonsuz bir aklın varlığı ortaya çıkıyor. İnşallah. Çok açık bir şekilde.
İnşallah.
İşte bu yaratılışı gösteriyor. Allah'ın yaratma sanatını ortaya koyuyor.
Evet,
zaten
inşallah.
Bilimin amacı da budur. Allah'ı tesbih etmek. Bakın evrimciler, Darwinistler bu muhteşem sistemleri, mesela hocamızın gösterdiği bu sistemi nasıl ipe sapa gelmez, bilime aykırı ifadelerle açıklamaya çalışıyorlar ve ne kadar bilgisizler. Yani hakikaten hiçbir şey bilmiyorlar. Hayret verici şekilde bakın. Şimdi bakalım neler söylüyorlar Darwinistler bu konularda.
Yani. Olabilir ama mutasyon kötülük anlamına gelmez. Bakın bunlar için...
Kendini kopyalarken hata yapmasaydı bu canlı şu anda...
Ama içinde... bütün canlılar bunu yapar.
Tamam. Ama yapmasaydı genler kendini kopyalarken hata...
Yapmaması diye bir şey söz konusu değil ki. Yani genetik çeşitliliğin oluşmaması diye bir söz konusu değil
ki. Peki hata yapma sonucu başka bir yapı ortaya çıkıyorsa bu evolüsyon, yani evrim olmaz ki.
Aynen, evrim olur.
Şimdi bakın burada, yani şimdi Serdar Hocam bir örnek verdi demin. Çok kompleks bir sistemi çok basitleştirerek anlattı ki bu sistemle ilgili bilinmeyenler de var. Çünkü bilim her şeyi bilmiyor. Bunu herkes de biliyor. Başka proteinler de var. Çünkü her genin hangi proteini kodladığı daha bilinmiyor. Yani hangi proteinler var daha bilinmiyor tam olarak. O biraz önce gördüğümüz o muhteşem sistemi, ki insan mümkün değil yapması öyle bir şeyi şu anki teknolojiyle, tesadüfen hatalar sonucu oldu diyor. Ya bu o kadar mantığa aykırı ki, başka bir kelime kullanmak istiyorum ama istemiyorum yani, nezaketle. Olabilecek en mantığa aykırı bir açıklama. Yani o kadar zorlama, o kadar mantığa, vicdana, akla, bilime aykırı bir açıklama meydana getirmeye çalışıyor ki hatalar sonucu oldu diyor. Hata yok orada. Ya hata değil, hatalar sonucu değil. Hiç hatasız sistemler bunlar, yani bahsedilen sistemler. Demin dedin ya, aradan bir proteini mesela değiştirseniz, çekip alsanız veya birkaç bir protein amino asitlerini değiştirseniz, o protein işlevsiz hale gelse bütün sistem duruyor. Yani bütün sistem mükemmel olarak yaratılmış olmak zorunda. Hatasız yani, değil mi?
Evet.
Tabii ki bu ne diyor? Hata sonucu oldu diyor. Evet. Ne kadar saçma sapan bir iddia.
Evet, yani bir de orada şöyle de bir ibare var. İşte gende hata yapılmaması mümkün değil diyor. Ardından genetik çeşitlenme olmaması dolayısıyla mümkün değil diyor. Şimdi gende yapılan hata sonucunda bir kere genetik çeşitlenme falan olmaz. Yani o var olan mükemmel DNA bilgisine sadece bozulmaya uğrar. Yani oradan bir işte mesela bir canlıda işte uzun burun bilgisi vardır. Bir mutasyon gelir, kısa burun bilgisi de eklenir. Veyahut da işte uzun kulak bilgisi, kısa kulak bilgisi, kısa tüy, uzun tüy gibi. O çeşitlenme o DNA'ya gelen mutasyonla öyle bir şey olmaz. Yani böyle bir şey zaten gözlemlenmemiş bir şey. Yani gözlemlenmemiş bir şeyi nasıl bilimsel bilgi olarak sunabiliyorlar, değil mi? Yani belli ki yalan söyleniyor.
Evet, şimdi zan ve tahminle yalan söylerler diyor. Mesela Allah hakikaten öyle. Bu ayetin tecellisini görüyoruz. Diyor ki tesadüfen oldu diyor. Şimdi bunu diyorsun da bunu bir gözleme, bilgiye, net bir delile dayanarak mı söylüyorsun? Kesinlikle değil. Kesinlikle yalan söylüyor. Eline hiçbir delil yok.
Evet.
Tamamen atmasyon üzerine. Yani buradaki zaten bunlar, bu yapıların nasıl ortaya, ne işe ve yaradığı, işte mutasyona tabi tutuyorlar. Mükemmel sistemde eksikliklere sebep oluyorlar. İşlev kayıplarından ne olduğunu anlıyorlar. Yani bunların mutasyonla karşılaştıkları kusurlar oluyor. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Tamamen atmasyona dayanarak. Yani
evet.
Bir saçmalık yani. Hiçbir şey yok. Yani buradaki yapılar, yani teknolojik yapılar gibi. Yani bir mesela arabanın tekerleği, direksiyonu, şusu busu. Yani bunlar onlardan da mükemmel. Yani bir arabanın direksiyon sistemi tesadüfen oluyor mu? Yani şu bir sürü fabrika var. Bir sürü işte doğada zaten maddelerin hepsi yok mu? Tesadüfen araba da olsun. Bu canlılardaki durum da tesadüfen olmaz. Mümkün değil yani. Olması için hiçbir mantık yok. Bir de bakın burada, yani mesela görüyoruz. Daha demin şekilde de gördük. O yapılardan bir tanesinin eksikliği hakikaten bozuyor. Yani mesela en baştaki alıcı olmazsa diğer yapıların ne anlamı var? Çünkü o alıcıya dayalı olarak kamçıların çalışması lazım. Veya son anda kamçının yönünü değiştiren protein olmazsa diğer yapıların ne anlamı var? O zaman sen neye dayanarak bunun tesadüfen olacağını söylüyorsun?
Hayır, gerçekten zaten yani anlattığımız şey ciddi anlamda yani anlatmamız, yani bunların böyle bir tesadüfen olamayacağını anlatmamız gerçekten çok büyük bir mucize. Yani orada yani bir amaca yönelik bir şey var. Her bir proteinin görevi var. Biz diyoruz ki yani mutasyonlar sonucunda o protein oraya gelmez diye mesela ikna etmeye çalışıyoruz, değil mi? Çok mucizevi bir durum değil mi? DNA diyoruz, işte 3.2 milyar harften oluşuyor. Bak diyoruz orada insan yüzü olsun, işte insanın mesela omuz kıvrımı. İnsan düşünebilir mesela şuradaki işte kemik yapısı, gırtlak yapısı, işte akciğerin yapısı, içindeki alveoller, karaciğerin yapısı, işte kalbin yapısı. Burada yani böyle milyonlarca bilgi var yani onların şeklinden içindeki yaptığı işlevlere kadar. Biz diyoruz ki mutasyonlarla böyle bir şey oluşmaz diye anlatıyoruz. Yani çok acınası bir durum. Gerçekten bunu bıraksın da. Ya bu, hiçbir yani, mantığı yok yani.
Şöyle yani aslında bizim mesela burada diyorlar ya tesadüfen oldu. İşte hata sonucu oldu, tesadüfen oldu gibi böyle. Aslında hata olması da bir için bir akıl olması lazım.
Tabii.
Yani akıl olmadan hata diye bir şey olmaz ki. Değil mi? Doğrusu ve yanlış olması için bir şeyin yine bir akıl olması lazım. Onun yanlış olduğunu bilecek, doğrunun doğru olduğunu bilecek, değil mi? O da bir aklın varlığını gösteriyor. Yani hiçbir şekilde hocamız şunu söylemiş, çok güzel aslında bir açıklama maşallah. Mesela demişti ki hiçlik var diyorlar. Hiçlik olması yine Allah'ın sonsuz varlığıyla olabilir inşallah demişti. Yani hiçlik olması için yine Allah'ın sonsuz varlığını gerektiriyor. Öyle de olmuyor.
Evet, inşallah.
Şimdi burada hata demek, yani o da sonsuz bir aklın varlığını gösterir. Hata da çünkü kontrol altında bir şeydir. Bir doğrusu vardır, hatası vardır, hatalısı vardır. Demek ki o zaman yine bir akıl var, sonsuz akıl var. O da Allah'ın varlığını gösterir. Evet. Ya bunların, bu iddialarının işte tesadüfen olmadığını anlatıyoruz ya biz. Evet. Şuna benziyor. Ya diyorlar ki, ben helikopterim diyor. Biz ona yapma etme eyleme, işte sen helikopter değilsini açıklıyoruz. Neden helikopter olmadı? Çünkü pervanen yok diyoruz. Kafan o saçların senin, pervane değil onlar. Buradakilerde kulakların kanat değil falan böyle. İşte ayakkabıların var, tekerleğin yok böyle. Tam anlatıyoruz. O zaman ben gemiyim diyor onun üzerine. Hadi biz baştan başlıyoruz. Neden gemi olmadığını anlatıyoruz. Yani olay böyle çok aslında, değil mi? Böyle Allah rızası için yapıyoruz tabii. Gene yaparız da inşallah. Bu şekilde bir olay yani burada söz konusu. Evet, bakın devam edelim. Neden yani anlatıyorlar?
Neye doğru olması gerekiyor?
Hayır.
Ben anlamıyorum.
İleri evrim diye bir şey olmaz. Evrim ilerlemeci bir çerçeveye sahip değildir. Evrim tarihsel bir süreçtir. O tarihsel süreç.
Hoppala. Şimdi evrim ileri bir süreç değildir diyor. Yani çaresiz kalınca bu sefer evrimin aksine bir iddiayla, daha doğrusu bir gerçeği çarpıtmayla ortaya çıkıyor. Gerçek değil de yani zaten evrim. Evrim zaten bütün iddiası o. Yani ilkelden komplekse gelişimdir yani. Evrimci, bunu hangi evrimciye sorsanız, değil mi? Darwin'e sorsanız, Darwin de bunu söylüyor, evrimciler de bunu söylüyor. Ne diyor Deniz Ergi Özsoy, Hacettepe Üniversitesi'nden Pagan rahibi arkadaş? Evrimde ilerlemeci bir şey yoktur diyor. Ya ayıp yani. Şimdi artık hani böyle çaresiz kalınca artık o yanlış olan ifadeyi, yalan demek istemiyorum, yanlışı başka bir yanlışa dönüştürmeye çalışıyor artık böyle. Ya bu duruma düşmeye ne gerek var? Ya acı çekiyorlar burada, küçük düşüyorlar, değil mi?
Evet.
İnsan yani binlerce yalan söyleyerek yaşayabilir mi? Değil mi? Böyle bakın yüzündeki ifadeye bakın, böyle bir garipleşmiş böyle, değil mi? Damarları çıkıyor falan böyle. Ya kabul et işte, yani çok açık. Allah'ın yarattığı çok açık. Yani niye sen vicdanına, akla, mantığa, her şeye, bilime aykırı hareket ederek kendini küçük düşürüyorsun?
Doğal seleksiyon, yani onların iddialarına göre doğal seleksiyon her zaman en iyi seçiyor. Doğal seleksiyon ne oluyor da daha kötüsünü seçmeye karar veriyor? Madem geri evrim var bir de. Değil mi? Yani doğal seleksiyon öyle aklı başında bir varlık mı? Doktor hocam sen örnek vermişsin ya, bir tane adam var. İşte tasarımı ise karışmıyor. Yani doğal seleksiyon da öyle işte ben ileri de götürürüm, geri de götürürüm diyen bir varlık mı? Akıllı bir canlı mı? Tabii ki değil. Yani sizin kendi mantığınız içinde de çelişen bir durum olmuş oluyor o yüzden.
Evet, inşallah. O biraz önce verdiğim örnekte o kadar detaylar var ki. Mesela farklı farklı ortam yoğunlukları var, değil mi? Farklı farklı ortam yoğunluklarını kademe kademe algılayabiliyor. O algılama için, ortam yoğunluğu algılaması için metil dediğimiz bir molekül var. O molekülü ekliyor. O molekülü 7-8 defa ekleyebiliyor. Bu 7-8 defa ekleme her biri de farklı ortam yoğunluğunu ayarı anlamına geliyor. Şimdi bu kadar detaylı bir düşünce, yani şuursuz varlıklar, aynı bir mesela arabadaki vites kutusunun farklı vitesleri olması gibi, bu kadar farklı hassas ayarlar, bu kadar düzgün işleme, her şeyin bir el ele vermesi, yani bunun hakikaten tesadüfle olduğunu iddia etmek mantıksızlıktır. Yani zaten iddia edemezler. Bütün bu bilgiler yoktu. Mesela Allah hücrenin içinde bir dünya yarattı. Son 50-60 senede acayip bilgiler var. Yani şimdi bu zamanda bunu yapmasınlar. Hani adam 150 yıl önce diyordu ki hücrenin içi su dolu bir baloncuk diyordu. Şimdi diyor ki adam hücrenin içi en ileri şehir. En gelişmiş bir şehir. Bir uzay çağını andıran bir ortam var orada. Sen bunu söylüyorsan, yani bu kadar yüksek bir teknolojiye şahit oluyorsan, görüyorsan ve kabul ediyorsan niye zorluyorsun kendini bu tesadüftür diye? Şimdi sürekli böyle cederleşmeyle, sürekli mücadeleyle gelişme olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki hücrenin içinde biz gördük, hep el ele verme var. Yani bir sürü farklı madde hep el ele vermiş. Amino asitler DNA'nın harfleriyle, yağlar, şekerler, bunların her biri el ele vermek durumunda. Mineraller el ele vermek durumunda. Bir mücadeleyle değil, ortaklaşa bir iş yapmak durumunda. Mesela amino asitleri alalım. Yani bir defa mantıkları o kadar ters ki, o kadar saçma ki. Mesela amino asitler hücrenin solunumunda bir şey var. Sitrik asit döngüsü var. Orada mesela bir kısmı oradan başlayarak üretiliyor. Mesela onun olması lazım. Yani önceden bir enerji sisteminin işliyor olması lazım. Enerjinin işliyor olabilmesi için, yani enerji temini olabilmesi için, o sitrik asit döngüsünün olabilmesi için de amino asitlere ihtiyaç var. Çünkü oradaki işlemler enzimler yoluyla gerçekleşiyor. Enzimler de proteinler, proteinler de amino asitlerden meydana gelmiş. Yani iç içe geçmişliği imkanı yok, koparamazsınız ve hücrenin her tarafına yayılmış. Böyle bir durumda neden kademe kademe gelişir diyorsun? Yani ilk baştaki yalanı niye devam ettirmeye çalışıyorsun? Ve mahcup oluyorsun. Yani mesela buradaki hocaları birebir konuştuğunuzda itiraf ediyorlar. Yani ben kaç defa şahit oldum. Evrimci ama mucize diyor. Yani bu güzelliktir. Yani bu çünkü bir gerçeğin ifadesidir. Yani hayat hakikaten bir mucize eseridir. Yani oradaki yapılar, oradaki o olağanüstü gökdelen yapılar, değil mi? Onların mükemmel gösterdikleri şuur, hatta ahlak. Mesela protein iki ayağı üzerinde yürüyor. Yürürken madde taşıyor. İhtiyacı olan bir başka bölge için. Yani böyle bir fedakar hamallar vardır. Çok ağır yükleri taşırlar. Yardımcı olurlar insanlara. Mesela protein yani. Kendisinden kat bir kat yük, ağır bir şeyi taşıyıp belli bir yerde de bırakıyor. Yani insan bunu gördüğünde tesadüfen mi olmuştur der hakikaten. Demez yani. Evet. Maşallah, Allah ne kadar güzel yaratmış.
Bir de evrimciler şimdi şey zannediyorlar. Yani biz böyle bütün güç bizim elimizde. Biz ne desek biz yalanlarımızı istediğimiz gibi söyleriz. İşte dünyanın en üst üniversitelerinde de biz yer alırız her zaman. Ondan sonra işte başka ülkelerde de yer alırız. Biz her zaman bunları insanlara söyleyeceğiz ve hep güçlü biz olacağız gibi bir zanları var. Biz onu uyaralım. Öyle bir şey yok. Yani peygamberimizin hadislerini bir incelesinler. Biz çok detaylı inceliyoruz inşallah. Son 30 seneyi inşallah peygamberimiz çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani olacak olaylar, yaşanacak her şey çok detaylı bir şekilde peygamberimizin hadislerinde var. O evrimciler de var peygamberimizin hadislerinde. Ve sonunda net bir şekilde mağlup. Şu anda mağlup durumdalar zaten. Ama net bir şekilde inşallah mağlubiyetleri de var. Yani o yüzden şey zannetmesinler. Yani şimdiden bilgisini verelim onun. Biz hep böyle devam edeceğiz. Halkı kandırmaya devam edeceğiz. Öyle bir şey yok yani. Allah'ın izniyle. Öyle o fikri kafalarından atsınlar.
Hakikaten bu insanların bazısı bilgi eksikliğinden dolayı bazen bir yanlışa giriyorlar. Hazreti Musa zamanında da büyücüler. O büyücüler bir yanlış üzere bir hata ile işte yani bilgi eksikliğinden, cahilliklerinden bazı hatalar işlediler. Ama daha sonra Hazreti Musa'nın o üstün ahlakını ve Allah'ın ondaki tecelli ettirdikleri mucizeleri gördükten sonra o yanlışlarından döndüler. Ve Allah onlara şehitlik makamı da verdi. Onlara çok büyük bir şeref, onur da verdi. Şimdi yapılması gereken şeylerden biri de o evrimciler arasındaki gerçeği gören insanların o Hazreti Musa zamanındaki büyücülerdeki o üstün ahlakı göstermeleri. O zaman Allah onlara inşallah çok büyük şeref de verir.
İnşallah.
İşte genetik varyasyonlara, mutasyonların elverişli kısımlarına uygun koşullarda sahip olanlar ayakta kalabiliyor ve daha dolayısıyla bir sonraki kuşağı yavrularını aktarabiliyorlar ve onlar farklı bir coğrafyada eğer diğer gruplardan genlerine gen akışı almıyorlarsa, birey kazanmıyorsa farklı tür var. Biz bugün ilkin molekülün ne olduğunu biliyoruz ve onun hangi moleküllere etkinleşerek ilk hücreye buluşabileceğine dair laboratuvar deneyleri yapabiliyoruz.
Peki o zaman söyleyin, yaratılış nasıl başladı?
Bakın şimdi bilim bilmiyor demişlerdi programın bölümünde hayatın nasıl başladığını. Şimdi biliyoruz diyor. Ya kardeşim, yani bari aynı programda yapmayın bunu. Farklı programda atacaksan farklı programda at. Ayıp yani, aynı programda 5 dakika önce söylediğini 5 dakika sonra kendisi yanlış diyor yani böyle.
Evet.
Ya bu duruma düşmeye ne gerek var? Hayatın başlangıcını biz nereden öğrenebiliriz? Fosillerden öğrenebiliriz. Evet, yani kimse o dönemde yaşamadığına göre, değil mi? 3,5 milyar yıl önce kimse bulunmadığına göre bakıyoruz fosillere, bir canlı hücresi birdenbire kusursuz, mükemmel, eksiksiz ortaya çıkıyor. Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Değil mi inşallah?
Evet.
Bu kadar. Yani bunu artık biliyoruz da bilmiyoruz da aynı program içerisinde bazen biliyoruz bazen bilmiyoruz falan filan. Yani bırakın bu işleri. Evet.
Şimdi hücredeki en temel 4 molekül nedir? Hani ilki madde diyor ya. Yani en temel 4 madde işte bu karbonhidratlar, yani şeker zincirleri, işte yağlar, proteinler ve DNA. Bunlar da senin gördüğün, gerçekten biraz bir anlıyorsan bu işten, gerçekten biraz bir bilgin varsa, bunlardaki gördüğün şey şu, bunlar tesadüfen olamıyor. Yani mesela yağların üretimine bakıyorsunuz, yağların üretiminde bir sürü enzim görevli. Mesela iki karbonlu yapıların taşınmasında bile bizde mesela olmayan bazı maddeler başka dışarılardan alınıp onunla taşınıyor. 7 enzimden oluşan kompleks sürekli bu iki karbonlu zincirleri uzatıp uzun bir zincir yapıp onu da başka enzimlerce başka maddelere ekleyerek yağlar oluşturuluyor. Şimdi çok sayıda enzimin varlığının şart olduğu bir yağ üretiminde yağlar tesadüfen nasıl meydana gelsin? Gelmez yani, çünkü olmuyor. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir veri yok. Hücredeki bu sistemin olması lazım. Yani enzimlerden örülü yağ üretim sisteminin olması lazım. DNA'da öyle. DNA'da üretiminde çok sayıda enzim gerekiyor. Onların yapı taşı olan harflerin üretiminde çok sayıda enzim gerekiyor. Enzimler tesadüfen olamıyor. O zaman DNA'nın tesadüfen olamayacağını da görüyorsun. Proteinlerin kendisi için de 80 küsür tane başka proteinin varlığı şart. Protein de tesadüfen olamayacağını görüyorsun. Şeker zincirlerinin üretiminde de bir kısmı işte Golgi'de, endoplazmik retikulumda ve işte bir kısmında da DNA'nın bir tür harfinden üretilen UDP denilen protein taşıyıcı, UDP denilen maddenin taşıyıcı olarak olmasıyla ve şekerin varlığını kabul etmenle ancak üretebiliyorsun. Dolayısıyla bütün en temel yapılar dahi ondan çok daha kompleks sistemlerin varlığını şart koşuyor. Ve biri diğerinin varlığını da şart koşuyor. Mesela şekerlerin olabilmesi için DNA'nın harfleri olabilmesi gerekiyor. DNA'nın harflerinin olabilmesi için amino asitlerin olması gerekiyor. Amino asitlerin olabilmesi için DNA'nın harfleri olması gerekiyor. Bilgisi orada yazılı. Bütün bu iç içe geçmişliği görüyorsun. Ve bunların tesadüfen olamayacağını laboratuvarda da görüyorsun. Bunların sentez mekanizmalarının mükemmel olması gerektiğini de görüyorsun. Çünkü oradaki en ufak eksiklikler kusurlara sebep oluyor. O zaman sen neye dayanarak bu tesadüfen oldu diyorsun? Yani bu kadar göstere yalan söylediğinde, senin bu öğrencilerin bu dersleri okuduğunda, bir de senin bu yalanlarını söylediğinde sana böyle küçük bir gözle bakmazlar mı?
Evet.
Ya zaten hepsi yalan söylediğini bilir yani vicdanen. Değil mi? Akla mantığa aykırı. Çünkü bir şey söylüyor, sonra sıkışınca başka bir şey söylüyor. Şimdi bu insan tabii ki doğru söylemediğini farkına varır. Bakın Charles Darwin de zaten söylüyor. O da söylüyor yalan söylediğini. Bakın diyor ki Charles Darwin'in hayatı ve mektupları mektuplarında diyor ki Charles Darwin, tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Söylüyor yani, bu uydurma diyor, atmasyon alakasız bir şey diyor. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı. Başka bir mektupta diyor ki, sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor. Ha? Kendi kendime bütün hayatımı bir fanteziye adayıp adamadığımı soruyorum. Evet. Fantazi bu diyor yani, böyle ipe sapa gelmez bir şey. Ve devam ediyor. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım, yani bu yalanlarım, spekülasyon atmasyon demek, yalan anlamına geliyor. Meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Bilimle milimle alakası yok diyor. Kim diyor bunu? Charles Darwin diyor. Bu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorlar? Charles Darwin'den daha Darwin'ci olup Darwinizmin cesedini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bıraksınlar bu işleri. Evet. Bir ayet okuyarak bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Ayet okuyoruz inşallah.
İnşallah.
Kur'an'da evrimin olmadığına dair bakın Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırız. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Yani Allah'ın haşa, değil mi? Sonsuz kudret sahibi Allah'ın ol demesi yaratıldığı çok açık. Böyle tesadüflerle şununla bunu Allah güçsüz mü düştük diyor. Tabii ki Allah'ın kudreti dahilinde Allah yaratıyor. Ol demesiyle yoktan var ediyor. Hayır onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. İşte o karmaşık kuşkuları da Darwinizm.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat bizi 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından. Herkese hayırlı geceler ve hayırlı sahurlar. İnşallah.
İyi geceler.